Ayrım 48.
Toparlanıp evden çıktığında annesindeki değişimi düşünüyordu. Eski Mükerrem Hanım değildi. Hangimiz eskisiyiz? Öyle değil bu. Bezgin, bıkkın, küskün. Küskünlüğü bana, parlak damat adayını kaçırdık. Bezginliği, bıkkınlığı da yaşamına. Yazgıma ağlıyorum dedi ya. Genç sayılır kadın. Yatalak koca başında bekleyip duruyor. Nasıl olacaktı başka? Süzülmüş bir güzelliği var. Süzüldükçe de güzelleşiyor sanki. Eski hantallıktan kurtuldu. Ne kadar az şey yedi kahvaltıda. Gece de yemedi pek. Param var mı diye de sormadı çıkarken. Çantasına bulamam diye ekmek karnesi yoktu. Ekmek koymayı da kendisi akıl etmişti. Parası da vardı. Böyle miydi eskiden Mükerrem Hanım? Mantosuna sarılmış, yokuş aşağı ağır ağır fındıklıya inerken ilk nereye gideceğini düşünmeye başladı. Fakülteye mi uğrasaydı bir? Sömestr dinlencesinde olabilirdi fakülte, Laleli'ye mi gitseydi? Kitapları, yazıları, her şeyi konaktaydı. Fındıklı'da bindiği Ortaköy Aksaray tramvayından indi Beyazıt'ta. Kar serpiştiriyordu. Alana baktı, külliye, ortadaki havuza, üniversite kapısına, gidip gelen tramvaylara, insanlara baktı. Karanlık hücrede özlemini çektiği şeyler bunlardı işte. Tanla vatan aldı yol üstündeki tütüncüden. Eve doğru yürürken de hiçbir heyecan yoktu içinde. Bir de gitmişim ki yanmış konak. Sokağı döndü, konak monak yanmamıştı. Kararmış tahta yüzündeki kirli, yorgun pencereleriyle oda yerli yerindeydi. Anahtarı kilide sokup döndürürken, Turgut'la Rıfat için yaptırdığı anahtarları düşündü. Onları sorsalardı bir de, yanıtlarını bulmuştu kendince ya, nereden soracaklardı ki? Turgut yoldaşın kuruntuları, Nazım'ın şiirleri içinde nasıl ürküye kapılırdı o günler, kuruntu ona da bulaşmıştı. Eve gelen kilit tamircisi oğlana nasıl takılmıştı o da, körle yatan şaşı kalkar dedikleri. Neyse ki bitti o iş. Kapıyı açıp içeri girince ayağının dibindeki elektrik faturalarıyla zarfa eğildi hemen. Alacalı pullarından hemen çıkardığı gibi mektup Sadi'dendi. Tarihine baktı, bir ay önce gelmişti. Oturup merdivene açtı zarfı. Gene bir sürü edebiyat döktürmüştü oğlan. Sevdiği adam ölmüş bunun, kansermiş. Kendine mi kıymış? Üzüldü, vah Sadiciğim. Savaşın bitimini dört gözle bekliyormuş. İstanbul'a dönmek için. Gel de kurtar beni bu konaktan. Yaşadıklarının burukluğu sinmiş bu konaktan ayrılmayı hiç de istemiyordu oysa. Laleliği boşaltıp buraya yerleşmeyi bile geçiriyordu içinden. Elektrik faturalarına baktı, son uyarı 2 aylıktı. Uzanıp merdiven başındaki düğmeyi çevirdi, kesikti elektrik. Önce bunu açtırmak gerekti, canı sıkıldı. Her şeyi yeniden düşünmesi gerekiyordu. En üst kata çıktı. Polislerin alıp götürdüğü gün gibiydi her şey. Soğuktu, elektrik sobası da yanmıyordu. Mantosuyla sandalyeye ilişip eve, camın ötesinde serpiştiren kara bir süre baktı. Aşağıdan odun çıkarıp sobayı mı yaksaydı? Erkenden kararıyordu ortalık. Elektrikleri kesik evde ne yapacaktı? 11'e geliyordu daha, çok vardı akşama. Kalkıp ağır ağır indi merdivenleri. İkircikliydi. Birinci kata inince durup kapıya baktı. Katları kilitlemeden çıkmışlardı aramadan sonra. Açıp girdi birinci kata. Fareden ürküp attığı çığlık, polisin sıçraması geldi gözlerinin önüne, güldü gene. Niye korkuyordu sanki fareden? Ayıptı. Fareler korkup kaçıyordu insanlardan. Bu güzel halıları, mobilyaları da fareler kemiriyordu. Sadi gelmeden bir temizletse miydi bütün konağı? Bir de badana. Mükerrem Hanım'dan para çekip şurasını burasını onarsaydı biraz. Merdiven korkulukları çürük diş gibi sallanıyor, çivileri fırlamış kimi basamaklar gıcırtıyla inliyordu her basışta. Tavan akıyordu kimi yerlerde. Oğlan koskoca konağı bırakmıştı ona. İnce bir karşılık gerekmez miydi? Parti bile borçluydu bu oğlana. Arkadaşlar yaralanmıştı. Duvarda asılı erimiş atlas levhaya takıldı gözleri. Ne güzel işlemeleri vardı. Hepsi antika şeylerdi bunların. Ne değerliydi kim bilir. Yazılar vardı kıyılarında. Korkusunun üstüne gider gibi yaklaşıp uzanınca, üst üste yığılmış halılarla duvar arasındaki bir çıkıntıya yayılmış seccade benzeri bir şey ilişti gözüne. Yazılar ondaydı. Bir Allah yazısını okuyabildi eski Türkçe. Başka yazılar da vardı. Dua olmalıydı. Sırma işlemeliydi hepsi. Korkusunu yenmeye çalışarak uzandı. Ucundan tutup kaldırdı. Nasıl güzel şeydi bu. Geometrik, arabesk yazı biçimleriyle sade renkler nasıl bir uyum içindeydi. yukarı götürüp divanın arka duvarına mı assaydı? Bıraktı. Aşağı katlardaki eşyaları da kullanabilirsin dememişti ya Sadi. Sıçanlara yem olsun mu demişti. Yüreklenmişti artık. Çatlak aynanın dibinde üst üste yığılı kadife köşe yastıklarıyla alttaki minderlere yaklaştı. Varsa buradadır sıçan. Öte baştaki halılardan atlamıştı geçen de. Korkmuyordu ki artık. Kıyılarına altlı üstlü kordon çekilmiş minderler de güzeldi. Böyle kalın, yün müydü bunlar? Korkuyu aştığını kanıtlaması isteğiyle uzanıp tuttu üstteki minderi, çekti biraz. İğreti yığılmış yastıklar duvarın dibine kayıverince yüreği hop etti gene. Sıçan mıçan çıktığı yoktu ya, korkuyu yenemiyordu işte. Dönecekti ki duvarla minder yığını arasında sıkışık duran tahta bir şeyin kıyısı çarptı gözüne. Bir yüreklilik gösterisiyle çekiverdi minderleri. Çevrede yığılı eşyayla uyumsuzluk örneği kirli bir tahta valiz çıktı ortaya. İki küçük örümcek kaçıştı duvar boyu. Çekti valizi, kilidi kırıktı. Boştu. Bir anlam veremeden içine dışına bakmaya başladı. Kırıklar, çatlaklar, koparılmış vida boşlukları vardı içinde valizin. Bir şey sökülüp alınmış buradan. Baskı aygıtı belki. Bir şey parladı kafasında. İyi anımsıyordu. İlk gördüğü gün bu minderler, bu yastıklar da böyle bir arada. Üst üste yığılı değildi. Burada da değildi bunlar. Halıların oradaydı. Anımsadı. Polisin arama yaptığı günde gözüne çarpmıştı bu değişiklik. Boş valizi saklamak için mi yığmışlardı böyle? Boş değildi demek. Bunu niye bıraktılar peki? İçine bir şey mi koyacaklardı sonra? Kırık kilidin kıyısında tahtaya yazılmış minicik yazılar çarptı gözüne. Eğilip baktı. Sayılar, harfler vardı. Silikti, çok güçlü okuması. Yabancı görünümlüydü harflerde. Yunan harfleri gibi. Kiril mi yoksa? O gün polisin gözüne çarpsaydı bu, işler karışır mıydı? Ne yapmalıydı şimdi? Saklanacak nesi vardı bu tahta parçasının? Kırıp yaksa mıydı? Niye yaktın derlerse bir de. Kimmiş diyecek? Turgut mu? Ona karşı yaktım diyecek olmanın keyfiyle alıp çıktı odadan. Bana mı verdiler ki benden soracaklar? Merdiven altında çıra yardığı satırla parçaladı. Bir kucak odunla birlikte çıkardı yukarıya, sobayı yaktı. Soyunup dökündü ısınmaya başlayan odada. Gazeteleri çıkarıp göz attı. Dünden bu yana değişen bir şey yoktu pek. Kitaplarını elden geçirmeye oturdu. Notlarını, yazılarını toparlamaya çalışıyordu ya, kafası Jülide'deydi ne yapsa. Hiç aklına gelir miydi çıkıp da Jülide'yi göremeyeceği? Tiyatroya mı gitseydi kalkıp? O Salih denen herif çıkmayıp yok dedirtirse gene? Telefonda adını vermişti, arayabilirdi isterse. Ya gerçekten yoksaydı o gün? Ya söylememişlerse? Evlerine mi gitseydi? Evde olsa telefona çıkmaz mıydı? Ya telefonları bozuksa? Bütün terslikler de beni mi buldu? Öğlene doğru yükledi notlarını, kitaplarını çantasına, sobayı söndürüp çıktı evden. Kar tutmuştu apakta Beyazıt alanı. Emin Efendi lokantasına doğruldu. Çanta çok ağırdı ya, acıkmıştı. Pek kimseler yoktu lokantada. Karnını bir güzel doyurup çıktığında kar lapa lapa yağıyordu. Sevinç doluyordu içine. Bayılırdı böyle havada yürümeye. Şöyle kendince yürümenin mutluluğuna bile aylarca özlem duymuştu. Oh be, özgürdü işte. Tramvay da beklemedi. Koskadan fıstıklı helva, peynir, bisküvi, çay alıp Laleli'ye indi ağır ağır. Tayyare apartmanlarının avlusunda kartopu oynayan küçük çocuklarla, hele bir küçük kızın attığı kartopunun sırtına çarpmasıyla bir kat daha arttı sevinci. Eve çıkıp açtı kapıyı. Burası da bıraktığı gibiydi. İlk işi elektriğe bakmak oldu. Yanıyordu. Kapı altından atılmış fatura filan da yoktu. Jülide de anahtarı vardı buranın. Uğruyordu demek. Ev buz gibiydi. Gidip radyoyu açtı hemen. Kurcalayıp güzel müzik veren bir istasyon buldu. Sobayı yaktı. Pencere önündeki koltuğa bıraktı kendini. Camın ötesinde ağır ağır düşen kar lapalarına daldı. Yeni bir yaşam başlıyordu. Yeni bir yaşam başlatması gerekiyordu. Kendine apaçık, iştenlikle söylemeliydi gerçekleri. Karanlık hücrelerde işkence beklentileri kolay dayanılır şey değildi. İşkenceden dönen seherin yerlere sarkan saçları üstündeki tepe taklak çevrilmiş baygın, minik yüzü, kanlı ayakları çerçeveli bir resim gibi çakılıydı belleğinde. Şimdi atlatmışsa, ne demişti binbaşı yargıç? Atlattım san. Bunda belli ki Eşref Bey'in daha unutulmamış saygınlığının da payı vardı. Sürüp gitmezdi o da. Niye katlansındı bunlara? Korkuyor muydu? Doğal değil miydi? Korkmaması, korkmasına karşın bütün bunları göze alması için bir neden mi vardı? Güvenmediği, kim olduğunu bile bilmediği birileriyle işlere kalkışacak, sonra gene bir gün hiç tanımadığı birileri karanlıkta tepesine binip bu neye yaradığını bile doğru dürüst bilmediği işlerin acısını ondan çıkaracaklardı. Tümü de, en iyisi Turgut, erkekti bunların. Seher'in lacivert giysili iki hayvanca taşınan, ölü kanarya başı gibi sarkmış yüzündeki kimsesizlik, umarsız bir acıma duygusu uyandırıyordu. Bir günde onu getirip atacaklardı hücreye böyle. Niye bunu göze almalı? Niye bu acınası duruma düşürmeliydi kendini? Bunları böyle büyüterek düşünmenin de gereği yoktu. Biri daha bulaşmayacaktı böyle işlere o kadar. Doğru dürüst de bir şey yapmamıştı aslında. Bir de yapsaydı neler olacaktı kim bilir. Parti istemiyor, ben istiyorum demişti Turgut. Niye öyle demişti? Belliydi. Hem ona olan sevgisini, bağlılığını sınavdan geçiriyordu, hem de gizliliği güvenceye alıyordu. Ona neyini vermezdi ki o sersemliğinde? Ne Turgut vardı artık, ne başkası olacaktı. Ne kimse öğrenebilirdi böyle bir şeyi, ne de o yanaşırdı. Başkalarına da kötülüğü dokunmadan kapatıyordu bu defteri. Şu dünya savaşı bir bitsindi. Olaylar ne getirecekti bakalım? Çalışıp bir şeyler yapmalıydı üniversitede. Alan boş gibiydi. Edebiyatı hep sevmişti aslında. Şimdi güveniyordu da. O hücre bataklığında edebiyat okuyarak koruyabilmişti kendini. Az şey miydi? Gücüne güç katan yoldu bu. Fakültenin tutumu ne olacaktı ona karşı acaba? Kapıyı gösterirlerseydi bir de. Asıl şimdi kaygılar basmıştı içine. Evet, asıl büyük tehlike buydu. Bir süre uzak durur, salt çeviriye verirdi kendini o da. Hep böyle sürüp gidecek değildi ya. Halide Hanım'la konuşuyordu. Nereden bulacaklardı iki dilden çeviri yapacak birini? Konağı boşaltıp bu eve yerleşecekti. Hemen de başlamalıydı. Kalkıp buraya taşındığından beri ilk kez tam benimseyerek dolaşmaya başladı evi. Eksikleri saptadı. Alışverişe çıkacaktı yarın. Çantasına koydu listeyi. Jülidecik de uzatmadan çıkıp gelseydi artık. Erken geç. Gelecekti nasıl olsa da. Ne diyecek, nasıl davranacaktı kıza karşı? Hücre karabasanın da kesin kes söylediklerini kendi kendine yinelemek bile kolay gelmiyordu şimdi. Erkek istemiyorum, seni istiyorum mu diyecekti. Ya çekip gider yüzüne de bakmazsaydı bir daha? Hem de öyle olurdu. Yılbaşı gecesi aralarına gelen eşcinsel dediği tiyatrocu kadınlara, Jülide'nin alaylı, küçümser bakışları gözünün önündeydi. Kendindeki değişim Turgut'un yarattığı sarsıntıdan kaynaklanan sağlıksız bir tepki olmasındı. Hiç mi istemiyordu erkekleri? İstemiyordu. İstememekten de öte bir şeydi. Turgut'la daha önceki, erkek denen tüm yaratıklarla anımsadığı cinsel ilişkileri ne çekicisi, tiksinti verir biçimde itici geliyordu. Üstüne kapanıp pis bir yükü taşıtmışlardı bir günler ona. Okulda Janet'la, herkesin izne çıktığı bir hafta sonu, yatakhanede birlikte geçirdikleri geceyi yakıcı bir özlemle anımsıyordu şimdi. Ne iyi kızdı Janet'la. Jülide'ye benziyordu. Yatsımaya da gerek yoktu, sürgüt irdelemeye de. Nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, bu duygular onun duygularıydı. İçiyle barışık yaşamak için kendine saygılı olmalıydı önce. Yatak takımlarını değiştirdi, rahat uyudu o gece. Sabah evden çıkınca, tertemiz karları yol kıyılarından akan çamurlu sulara çevirmiş, hafif lodoslu bir güneş vardı. Bulvarın ortasındaki at kestanesi ağaçlarıyla çevrili yaya yolundan Aksaray'a indi. Dünyayı sevinçle selamlar gibi sağa sola bakınarak yürüyordu. Bir tek tanıdığı da yoktu sanki bu kentte. Kimseye rastlamamıştı. Dönüşte elleri kolları dopdolu yokuşu tırmanırken de mutluydu. İyi bir koyun eti almıştı. Eve gidip kerevizli havuçlu patatesli haşlama koyacaktı bir güzel şimdi. Canı çok istemişti hücrede. Helvası da vardı, kapıya gelince ağır fileyi yere bırakıp anahtarı sağa sola kaydırarak kilide soktu. Döndürmeye çalışıyordu ki açıldı kapı. Jülide karşısındaydı. Koltuğundaki paketi düşürecekti neredeyse. Ağzı gözleri şaşkınlıkla açıla kalmıştı. Gülsün mü ağlasın mı bilemeden bakan Jülide ile sarmaş dolaş oldular birden. İçeri girip kapıyı kapattıklarında bu kez de ağlayarak boynuna sarıldı Jülide. Serçe gibi titriyordu kollarında. Mutlu bir akım geçti tüm gövdesinden Necla'nın. Seni bir daha hiç göremeyeceğim sandım diyordu Jülide. Gördün işte. Necla'nın Jülide'ye diktiği gülen gözleri de dolu doluydu. Çok zayıflamış bu kız. Saydam kulak memeleri pembeliğini yitirmişti. İncecik bal mumundandı sanki. Göz altları yorgun morarmış gibi. ''Ne oldun? Hastaymışsın, kliniğe yatmışsın.'' dedi Mükerrem Hanım. ''Nedir? Anlat.'' ''Kanamayla yattım.'' dedi Jülide. ''Rahimde ur var.'' dediler. ''Onu aldılar. Kötü bir şey çıkmadı. Çok sarstı. Abimlerdeydim bir haftadır. Bugün ilk kez çıkıyorum.'' ''Sabah telefon ettim annenlere. Yatıyormuş Mükerrem Hanım. Hizmetçi kadın söyledi geldiğini. Evde değilmişsin dün gece. Doğru buraya koştum.'' ''Abimlerde mi kalıyorum?'' dedin. ''Barıştınız mı?'' Solgun gülümsedi Jülide. ''Öleceğim sandı abim, korktu. Yengem duymuş, nereden duyduysa. Çok iyi kadındır. Abim Salih'le konuşmuyor gene. Sen anlat asıl, ne oldu? Kurtuldun mu artık?'' ''Ne bileyim, git.'' dediler, geldik.'' ''Beni de sorguladılar, biliyor musun?'' ''Yoo, nereden bileyim? Turgut'la ne varmış aranızda? Görüşüyor muymuşsunuz? Ben de anlattım her şeyi. İlk yıllarda Turgut'u seviyordu.'' dedim. ''Kavga edip ayrıldılar. Birbirlerini görmüyorlardı.'' dedim. Bir kez bizim düzenlememizle Asmalı Mescid'de meyhanede nasıl karşılaştığınızı anlattım. Sonra da bir daha görüşmediler dedim. Gizli gizli buluşuyormuşsunuz. Olsa ben bilmem mi ayol dedim. Ağzımdan çıktı birden öyle. Güldü adam da. Bir asker yargıç, saçları da asker saçı böyle kısa. Armut sapı gibi bir herif. Güldü Necla. Ne güzel oturtmuştu benzetmeyi. İçi kaynıyordu Jülide konuşurken. Belki de bu sözler kurtardı beni. Aptallık etme. Turgut, Halil, belki de Seher dillerini tutmasalardı görürdün. Nasıl çağırdılar seni? Sana yemek getirdiğim bir gün asker yargıç görecek seni dediler. Gittim ben de. Korktun mu? Yo, niye korkayım? Yiyecek değiller ya beni. Sevindim bile. Adama da sordum seninle vakit bırakacaklar diye. Saf saf konuşmasına tutamayıp gülüyordu Necla. Ne dedi adam? Bir şey demedi. Suçun yoksa bırakılırmışsın. Mutlu bir sessizlikte çekinir gibi bakıyordu Jülide. Turgut'tan değil mi bütün bunlar? Evet. Seviyor musun gene? Meraklı bir gizin açıklanmasını heyecanla bekleyen Jülide'ye gözlerini dikti bir süre. Başını ağır ağır iki yana salladı. Hiçbir erkeği sevmiyorum ben dedi. Sadece seni seviyorum. Ne demek istediğini anlamamış mıydı? Birden pembeleşir gibi oldu Jülide'nin yüzü. Şaşkın, utangaç bir gülümseme gezindi gözlerinde. ''Ben de seni ne çok seviyormuşum.'' dedi. Yakalanmaktan kaçar gibi aldı hemen. ''Biliyor musun, çılgına döndüm, burada yoksun, konağa giderim yoksun, fakülteye sorarım yoksun. Sizin evi açtım, o aptal hizmetçi çıktı, gelmedi.'' dedi. ''Gene bir yerlere kaçtı bu.'' dedim. Çok da kızdım, bir haber vermeden. ''Bizim Rum okulunda bir öğretmen var, yazarmış. Apo Yematini de, gazeteci filan. O söyledi bir gün kulağıma. Üniversiteden birileri tutuklanmış deyince pat diye korku düştü içime. Telefonda annenden öğrendim ki. Anlattı annem dedi. Sağ ol. Nasıl kötü günümde yetiştin bir bilsen. Daha önce bilsen bırakır mıydım ayol? Gözleri dolacak oldu Necla'nın. Sandığından da iyiydi bu kız. Ama öyle uzaklardaydı ki. Abin Salih'le konuşmuyor diyorsun. Bir haftadır abin neredesin? Çok bitkindim. Gurabadan çıktığımda bırakmadılar. Sen bakım istersin deyip yengemler aldı beni. Eve gitsem Salih durmayacak. Her şey yasak oysa. Şimdi provadalar da. Bilirsin deli gibidir. O günler telefon açıyor. Ben arıyorum bazı. Meyhaneden meyhaneye geziyordur. Kadından kadına diyecekti Necla, diyemedi. Ne kadar saf bu kız. Olmayıp ne yapacak? Abimin inadı inat diye ekledi Jülide. Salih diye biri yokmuş onun için. Hastanede karşılaştılar, başını çevirdi. Güldü. ''Sen abimi görmedin.'' dedi. ''Kapı gibidir. Boks yaptı uzun yıllar. Salih'in gözü tutsa çoktan dövüşürlerdi.'' Necla da güldü abisine sevgiyle. ''Epey çene çaldık.'' diye kalktı. ''Şu haşlamayı koyayım. Öğlene bir şey yok evde.'' ''Ben öğlene kalamayacağım.'' dedi Jülide. ''Bir sürü ilacım var. Yemeklerden önce, sonra.'' ''Niye yanına almadın?'' ''Ne bileyim. Öyle bir fırladım ki evden. Bu havada çıkılır mıymış?'' diye söylenip durdu yengem. ''Bir arabaya atladım hemen.'' Biraz daha söyleştikten sonra yarın akşama doğru geleceğini söyleyip ayrıldı Jülide. Sabah fakülteye gidecekti Necla. Jülide dinlencenin bittiğini söylemişti. Yalnız kalınca kaygılar çöktü içine. Kötü bir şey olmasın da hastalığı. Jülide'den saklıyorlar belki. Nereden aklına geliyordu bu kötü olasılıklar? Sevdiklerin söz konusuysa geliyordu işte. Yemekler yaptı, evi düzenledi o gün. Çalışma masasını temizleyip notlarını elden geçirdi. Okuyacağı kitapları sıraya koydu. Gazetelere baktı. Çark dönmeye başlıyordu artık. Halide hanımları, Mansur beyleri görmeye gelmişti sıra. Onlar ne havalardaydı bakalım. Ertesi sabah erken uyanmasına, evden erken çıkmasına karşın gazete alıp güneşli günde sallanarak Beyazıt'a yürümesi, Beşiktaş tramvayını uzun süre beklemesiyle onu etmişti fakülteye vardığında. Derslere girmişlerdi. Koridorlarda koşturan bir iki tanıdık kıza rastladı. Onlar da ya görmediler ya görmezden geldiler. Olayı duymamış da olabilirlerdi. Pek öyle ortada konuşulmuyordu bu işler. Öteden beri yıldızlarının barışık olmadığı, seminerdeki kitaplığa bakan suratsız karı, Necla kapıyı açınca başını kaldırıp baktı bir. Aynı suratsızlıkla eğildi önüne. Kapıyı sessizce çekti o da. Canın cehenneme şıllık. Halide Hanım'ın odası açıktı. Girip oturdu. Raftaki İngilizce kitapları, dergileri karıştırmaya başladı ya, nasıl karşılanacağı bilmecesinin de ağırlığıyla hiç de kolay geçmiyordu saatler. Kapıdan uzanıp bakanlar oldu bir iki. Sonunda açıldı kapı. Arkaya taranmış kır saçları, bağ çerçevede parlayan gözlükleri. Kalın yün hırkalı sade giyim kuşamının gözlerden kaçırdığı ufak tefek yapısıyla girdi Halide Hanım. Necla'yı görünce bir şeyler değişti yüzünde. Çabucak geldi, elini sıktı Necla'nın. ''Hoş geldin'' dedi. ''Hoş bulduk efendim.'' Oturdu, Necla'yı da oturttu karşısına. ''Geçmiş olsun, üzüldük'' dedi. ''Nedir bu?'' İki satırla anlattı Necla. Turgut diye, Türkolojideki bir öğrenciyle bir günlerdeki arkadaşlığını sorun etmişlerdi. Gizli örgüt arıyorlardı. ''Var mı böyle bir şey?'' Gülümsedi Necla. ''Bana göre yok'' dedi. ''Olsa bırakırlar mıydı?'' Başını salladı Halide Hanım, doğru gibisine. ''Şimdi ne yapacaksın?'' duraladı Necla. ''Bilmiyorum'' dedi. ''Ben de onun için geldim. Bir engel yoksa çalışmalarımı yürütmek istiyorum bıraktığım yerden.'' Bir an düşündü Halide Hanım. ''Dekanla bir konuşurum ben'' dedi. ''Şimdilik evinde sürdür çalışmanı. Ne dediler sana?'' ''Hiçbir şey demediler. Evine gidebilirsin'' dediler. Anlamlı biçimde başını salladı gene Halide Hanım. ''Pek ortalarda dolaşma'' dedi. ''Baban nasıl?'' ''Hep öyle yatıyor. Hadi geçmiş olsun. Bir hafta sonra uğra bana.''